Seslendiren Şeyma Özdoğan. Ayrım 12, sayfa 127. Ünite 8. Ödemeler dengesi, dış borçlar ve döviz piyasası. 1. IMF'nin belirli bir süre içinde bir ekonominin yerleşikleri ile yabancılar oluşan ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tutulduğu istatistiki belgedir şeklindeki tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Para politikası, B. Bütçe dengesi, C. Gelir dengesi, D. Harcama dengesizliği, E. Ödemeler dengesi. Çözüm: ödemeler dengesi, yani bilançosu, ülkenin belli bir anda borç ve alacaklarını değil, ülkenin belli bir süre içinde diğer ülkelerle yapmış olduğu ekonomik işlemlerin ne yönde değiştiğini göstermektedir. Yanıt E. Ödemeler dengesi. 2. Aşağıdakilerden hangisi cari işlemlerin bir alt kalemi değildir? A. Portföy hareketleri, B. İhracat, C. İthalat, D. Hizmetler, E. Cari transferler. Çözüm: portföy hareketleri finans hesabının bir alt kalemidir. Yanıt A. Portföy hareketleri. 3. Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabının bir alt hesap grubu olan hizmetler hesabına kaydedilmez? A. Turizm gelirleri, B. Uluslararası taşımacılık gelirleri, C. Doğrudan yatırım gelirleri, D. Transit ticaret gelirleri, E. İnşaat gelirleri. Çözüm: doğrudan ve portföy yatırım gelirleri uluslararası gelir hesabı içinde yer alır. Yanıt C. Doğrudan yatırım gelirleri. 4. Türkiye'de ödemeler bilançosu verileri aşağıdaki kurumların hangisi tarafından hazırlanmaktadır? A. Maliye Bakanlığı, B. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, C. Hazine Müsteşarlığı, D. Türkiye İstatistik Kurumu, E. Kalkınma Bakanlığı. Çözüm: Türkiye'de ödemeler bilançosu verilerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hazırlamaktadır. Yanıt B. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. 5. Aşağıdakilerden hangisi cari açık analizinde önemli parametrelerden biri değildir? A. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, B. Portföy akımları, C. Dış krediler, D. Resmi rezervler, E. Dış ticaret akımları. Çözüm: cari açık analizlerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları, portföy akımları, dış krediler, dış ticaret akımları ve döviz rezervleri önemli parametrelerdir. Yanıt D. Resmi rezervler. 6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın son dönemindeki dış ticareti ile ilgili doğru bir ifade değildir? A. Osmanlı'nın dış ticaret anlayışı tarım imparatorluğu anlayışına paraleldir. B. Osmanlı ihracatı engelleyici, ithalatı artırıcı bir özelliğe sahiptir. C. 1838-1864 döneminde Osmanlı Devleti ticaret anlaşmaları ile yabancılara yasal ve kurumsal sınırlamalardan uzak bir ortam sağlamıştır. D. Tarımsal ürün ihracı genelde işlenmiş tarım ürünlerinde oluşmaktadır. E. Osmanlı'nın ithalatında dokuma ve giyim eşyası, şeker ve yakıt başta gelmektedir. Çözüm: tarım ürünleri ihracı genelde işlenmiş tarım ürünleri şeklinde değil de pamuk, tütün, fındık, ipek, incir gibi daha çok işlenmemiş ürünlerden oluşmaktadır. Yanıt D. Tarımsal ürün ihracı genelde işlenmiş tarım ürünlerinde oluşmaktadır. 7. Aşağıdakilerden hangisi 1963-1979 döneminde döviz açığını kapatmada etkili destekleyici bir faktördür? A. İşçi dövizleri ve dövize çevrilebilir mevduat, B. Pahalı kamu kaynakları girdileri, C. Serbest dış ticaret, D. Yüksek faizli krediler, E. Ham madde ve ara malı ithalatındaki artış. Çözüm: bu dönemde işçi dövizleri ve dövize çevrilebilir mevduatın büyük bir rahatlatıcı etkisi olmuştur. Yanıt A. İşçi dövizleri ve dövize çevrilebilir mevduat. 8. 2011 yılı itibarıyla dış ticaretimizin yarıdan fazlası aşağıdakilerden hangi ülkelerde yapılmaktadır? 8. 2011 yılı itibarıyla dış ticaretimizin yarıdan fazlası aşağıdaki hangi ülkelerle yapılmaktadır? A. Avrupa Birliği ülkeleri. B. OECD ülkeleri. C. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye ülkeler. D. Türkiye Cumhuriyetleri. E. İslam İşbirliği Örgütü ülkeleri. Çözüm: dış ticaretimizin yarıdan fazlası OECD ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. 2011 yılı itibariyle ürün ihracat ve ithalatımızın %53'ü bu ülkelerle gerçekleşmiştir. Yanıt B. OECD ülkeleri. 9. Türkiye'nin ihracatında en fazla paya sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Çin, B. ABD, C. Almanya, D. İtalya, E. Fransa. Çözüm: Türkiye'nin ihracatında en fazla paya sahip olan ülke %10,1 ile Almanya'dır. Yanıt C. Almanya. 10. 2010 yılı verilerine göre toplam ithalat içerisinde en büyük paya sahip kalem aşağıdakilerden hangisidir? A. Bakır ve bakır eşya, B. İnci ve kıymetli taşlar, C. Müçhelif kimyasal maddeler, D. Eczacılık ürünleri, E. Mineral yakıtlar ve mineral yağlar. Çözüm: toplam ithalat içerisinde en büyük paya %20 ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar sahip olmaktadır. Yanıt E. Mineral yakıtlar ve mineral yağlar. 11. 2010 ithalatında en fazla pay almış mal grubu aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanayi için işlem görmüş ham maddeler, B. Kaynağı belirtilmeyen ürünler, C. Yatırım malları, D. Dayanıklı tüketim malları, E. Dayanıksız tüketim malları. Çözüm: 2010 ithalatında en fazla paya %31,7 ile sanayi için işlem görmüş ham maddeler almaktadır. Yanıt A. Sanayi için işlem görmüş ham maddeler. 12. Bazı kalemlere ait bilgilerin eksik olması, kayıt yapılırken gerçekleşen hatalar ve unutmalar ödemeler dengesinin hangi hesabında yer alır? A. Finans hesabı, B. Cari işlemler hesabı, C. Net hata ve noksan, D. Rezerv varlıklar, E. Hizmet hesabı. Çözüm: bazı kalemlere ait bilgilerin eksik olması, kayıt yapılırken gerçekleşen hatalar ve unutmalar nedeniyle ödemeler dengesi ile ilgili eksik ve fazlalar net hata ve noksana yazılmaktadır. Yanıt C. Net hata ve noksan. 13. 1. Bankaların ve firmaların yurt dışından sağladıkları krediler. 2. Tahvil ihracı. 3. Hisse senedi piyasası ile kaynak girişi. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'ye kaynak girişi sağlamaktadır? Çözüm: Türkiye ekonomisine en fazla kaynak girişi sırasıyla bankaların, firmalar sektörünün yurt dışında sağladıkları krediler, tahvil ihracı ve hisse senedi piyasası ile kaynak çekmektedir. Yanıt E. 1, 2 ve 3. 14. 1950'li yıllarda dışa açılmayla birlikte yabancı sermayeyi doğrudan ilgilendiren ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, B. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, C. Ticaret Kanunu, D. Sermaye Piyasası Kanunu, E. Ulusal Sermaye Programı. Çözüm: 1950'li yıllarda dışa açılmayla birlikte yabancı sermayeyi doğrudan ilgilendiren ilk düzenleme 1951 yılında 5821 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu olmuştur. Yanıt B. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu. 15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de en fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında yer almaz? A. Hollanda, B. Lüksemburg, C. Belçika, D. Hong Kong, E. Fransa. Çözüm: AB içinde Hollanda, Almanya, Lüksemburg, Belçika, Fransa, Avusturya doğrudan yatırım yapan ülkelerdir. Yanıt D. Hong Kong. 16. Dünyada en fazla doğrudan yatırım çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. ABD, B. Almanya, C. Belçika, D. Japonya, E. Çin. Çözüm: dünyada en fazla doğrudan yatırım çeken ülke ABD'dir. Dünyadaki doğrudan yatırım stokunun %18'i bu ülkededir. Yanıt A. ABD. 17. Ulusal düzeyde fon açığının temel göstergeleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Nüfus büyüme oranı, kamu kesimi borçlanma gereği, B. Tasarruf yatırım dengesi, cari işlemler açığı, C. Enflasyon oranı, dış borç faiz yükü. D. Ulusal fon kredisi, işsizlik oranı. E. Ekonomik büyüme oranı, ödünç verme arzusu. Çözüm. Ulusal düzeyde fon açığının temel iki göstergesi tasarruf, yatırım dengesi ile cari işlemler açığıdır. Yanıt B. Tasarruf yatırım dengesi, cari işlemler açığı. 18. Cumhuriyet rejiminin ilk dış borçlanması hangi amaçla yapılmıştır? A. Merkez Bankası'nı kurmak. B. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nı açmak. C. Dokuma ve sanayileşmek. D. Traktör alımını gerçekleştirmek. E. Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı'nı kamulaştırmak. Çözüm. Cumhuriyet rejimi ilk dış borçlanmasını demiryollarını ve Haydarpaşa Limanı'nı kamulaştırılmasına yapmak amacıyla yapmıştır. Yanıt E. Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı'nı kamulaştırmak. 19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da dış borçlanma ile ilgili bilgilerden doğru değildir? A. Osmanlı ilk dış borcunu 1854 yılında almıştır. B. Osmanlı 1875 yılında dış borç ödemesini yapamayacağını ilan etmiştir. C. Osmanlı'da dış borçlanma iç borçlanmadan önce başlamıştır. D. 1881 Muharrem kararnamesi ile dış borçlarda yeniden yapılandırmaya gidilmiştir. E. Osmanlı Devleti çöktükten sonra Osmanlı topraklarında kurulan devletler arasında en büyük borç yükü Türkiye'ye verilmiştir. Çözüm. Osmanlı iç borçlanması dış borçlanmasına göre çok daha önce başlamıştır. Yanıt C. Osmanlı'da dış borçlanma iç borçlanmadan önce başlamıştır. 20. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkeye döviz girişini gerçekleştiren yollardan biri değildir? A. Dış ticaret, B. Dış borç, C. Dış kredi, D. Özelleştirme, E. Yabancı portföy yatırımı. Çözüm. Bir ülkeye döviz girişinin birkaç yolu vardır. Dış ticaret, dış borç, dış yardım ve dış kredi, yabancı doğrudan veya portföy yatırımı. Yanıt D. Özelleştirme. 21. ABD tarım ürünleri fazlasından Türkiye'ye gönderilen miktarın karşılığı TL olarak Merkez Bankası'nda ayrı bir hesapta tutulmakta ve ikili anlaşmalara göre kullanılmakta olan ABD kaynaklı yardım aşağıdakilerden hangisidir? A. Barker raporu, B. Marshall planı, B. Marshall planı, C. PL 480, D. AID, E. Truman doktrini. Çözüm, ABD kaynaklı PL 480'e göre ABD tarım ürünleri fazlasından Türkiye'ye gönderilen miktarın karşılığı TL olarak Merkez Bankası'nda ayrı bir hesapta tutularak ikili anlaşmalara göre kullanılmaktaydı. Yanıt C. PL 480. 22. Kamu borcunun yabancı para cinsinden dağılımına bakıldığında en fazla borçlanan para cinsi aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir? A. Dolar, Avro, SDR. B. Avro, Sterlin, Dolar. C. Avro, Yen, Dolar. D. Dolar, Sterlin, Avro. E. Dolar, Pound, Yen. Çözüm, 2011 yılında dış borç içinde doların payı %53, avronun payı %36 ve SDR'nin payı %17'dir. Ve SDR'nin payı %1.7'dir. Yanıt A'dı. Çözüm, 2011 yılında dış borç içinde doların payı %53, avronun payı %36 ve SDR'nin payı %1.7'dir. Yanıt A. Dolar, Avro, SDR. 23. Türkiye'nin dış borcu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 2000 yılında yürürlüğe giren destekleme düzenlemesi ile devletin payından düşüş yaşanmıştır. B. 2011 yılı sonunda toplanan borç tutarının %71'i kısa vadeli dış borçtur. C. 2011 yılında kamu borç stokunun milli geliri oranı %31'dir. D. Türkiye'nin dış borcu ağırlıklı olarak dolar üzerinden yapılmaktadır. E. Türkiye'nin iç tasarrufları ekonomik büyümede yetersiz kaldığı için dış borca ihtiyaç duyulmaktadır. Çözüm, 2011 yılı sonunda toplam dış borcun %29'u kısa vadeli iken %71'i orta ve uzun vadelidir. Yanıt B. 2011 yılı sonunda toplanan borç tutarının %71'i kısa vadeli dış borçtur. 24. Türkiye'de kamu kesimi iç borçlanmanın yarıdan fazlasını aşağıdakilerden hangisi karşılamaktadır? A. Yurt dışı yerleşikler, B. Merkez Bankası, C. Tüzel kişiler, D. Menkul kıymet yatırım fonları, E. Bankacılık kesimi. Çözüm: Türkiye'de kamu kesimi iç borçlarının yarıdan fazlasının alacaklısı bankacılık sektörüdür. Yanıt E. Bankacılık kesimi. 25. 1. Kredi bulma yoluyla borçlanma. 2. Hisse senedi ihraç ederek borçlanma. 3. Tahvil ihraç ederek borçlanma. Yukarıdakilerden hangisi başlıca kamu kesimi borçlanma şekillerindendir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm: Kamu kesimi dış borç stokunda iki başlıca borçlanma şekli vardır. Kredi bulma yoluyla borçlanma ve tahvil ihraç ederek borçlanmadır. Yanıt D. 1 ve 3. 26. Bir ülke parasının diğer ülke paraları cinsinden fiyatına ve yabancı ülke paralarının yerli ülke parası cinsinden fiyatlarına ne ad verilir? A. Arbitraj, B. Spekülasyon, C. Döviz kuru, D. Convertible, E. Efektif. Çözüm: Döviz arz ve talebinin karşılaştığı döviz piyasasında oluşan fiyata döviz kuru denir. Cevap C. Döviz kuru. 27. Sadece nakit döviz işlemlerinin geçerli olduğu kur aşağıdakilerden hangisidir? A. Çapraz kur, B. Efektif kur, C. Direkt döviz kuru, D. Dolaylı döviz kuru, E. Nominal kur. Çözüm: Efektif kur sadece nakit döviz işlemleri için geçerli kurdur. Yanıt B. Efektif kur. 28. Türkiye'de ilk devalüasyon hangi tarihte yapılmıştır? A. 1946, B. 1958, C. 1970, D. 1977, E. 1980. Türkiye'de ilk devalüasyon 7 Eylül 1946 yılında yapılmıştır. Yanıt A. 1946. 29. Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilme işlemine ne ad verilir? A. Kambiyo, B. Efektif, C. Banknot, D. Portföy, E. Konvertibilite. Çözüm: Diğer ülke paralarına serbestçe ve kolaylıkça çevrilebilen dövizlere convertible, döviz ve yapılan işleme convertibilite denir. Yanıt E. Convertibilite. 30. Ulusal paradan yabancı paraya doğru yönelmeye ne ad verilir? A. Dolarizasyon, B. Kambiyo, C. Efektif, D. Para ikamesi, E. Konvertibilite. Çözüm: Özellikle kriz dönemlerinde tasarruf aracı, işlem aracı, ölçü birimi olarak ulusal paradan yabancı paraya doğru bir yönelmeyi ifade etmektedir. Yanıt D. Para ikamesi. 31. Ödemeler bilançosunda esas alınan para birimi aşağıdakilerden hangisidir? A. ABD doları, B. Euro, C. İngiliz sterlini, D. Kanada doları, E. Türk lirası. Çözüm: Esas alınan para birimi ABD dolarıdır. Hemen hemen tüm ülkelerde de aynı şekildedir. Nedeni uluslararası karşılaştırma yapılabilsin diyedir. Yanıt A. ABD doları. 32. Türkiye ekonomisinde cari işlemler hesabının fazla verdiği yıllardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A. 1988, B. 2007, C. 1994, D. 1998, E. 1989. Çözüm: 1976, 2004 döneminde 5 yıl hariç devamlı açık vermiştir. Fazla verdiği yıllar 1988, 1989, 1991, 1994, 1998'dir. 2005, 2011 döneminde sürekli açık vermiştir. Yanıt B. 2007. 33. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinin hesap işlemlerinden biri değildir? A. Cari işlemler HS, B. Sermaye HS, C. Finans HS, D. Net hata ve noksan HS, E. İhracat HS. Çözüm: Ödemeler dengesinin bir de rezerv varlıkları HS'si vardır. resmi rezervler ile uluslararası para fonu kredilerini gösterir. Yanıt E, ihracat H'si. Aşağıdaki 34. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da Düveili Muazzama denilen devletlerden biri değildir? A, İngiltere, B, İtalya, C, Rusya, D, Fransa, E, Almanya. Çözüm: İtalya bu ülkelerden biri değildir. Osmanlı'nın dış ticaret ve ticaret anlaşmaları yaptığı ülkelerdir. Yanıt B, İtalya. 35. Cumhuriyet döneminde en büyük 3. devalüasyon hangi tarihlerde gerçekleştirilmiş? 35. Cumhuriyet döneminde en büyük 3. devalüasyon hangi tarihte gerçekleştirilmiştir? A. 10 Ağustos 1970, B. 4 Şubat 1974, C. 12 Ekim 1929, D. 10 Eylül 1976, E. 24 Ocak 1980. Çözüm: Türkiye 1970, 1946, 1958, 1977, 1978, 1979, 1980, 1994, 2001 tarihlerinde devalüasyon yaparak TL'nin değerini idari kararla düşürmüştür. Yanıt A, 10 Ağustos 1970. 36. Türkiye ithalat ve ihracatının yüzde kaçını 2011 yılında OECD ülkeleriyle gerçekleştirmiştir? A, %53, B, %40, C, %25, D, %86, E, %12. Çözüm: Dış ticaretin yarısından fazlasını Türkiye OECD ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. Yanıt A, %53. 37. Türkiye dış ticaret bakımından ilişkide olduğu birliklerden hangisi ile ticaret ilişkisi yoktur? A. OECD, B. AB, C. İslam ülkeleri, D. KEI, E. COMECON. Çözüm: Türkiye'nin dış ticareti açısından ikinci önemli ülke grubu AB ülkeleridir. Üçüncü olarak İslam ülkeleri ve dördüncü olarak Karadeniz Ekonomi İşbirliği'dir. Yanıt E. COMECON. 38. Döviz kuru yükseldiğinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. İhracat miktarı artar, ithalat miktarı azalır. B. İthalat miktarı artar, ihracat miktarı azalır. C. Ulusal para değer kazanır, ithal mallar ucuza gelir. D. Net ihracat artar. E. Ulusal üretim ve istihdam azalır. Çözüm: Dövizin ulusal para karşısında değer kazanması, ulusal paranın değeri düşmesi, İhracatı artırır. Çünkü yerli mallar yabancılara göre ucuzlamıştır. İthalat ise azalır. Yanıt A, ihracat miktarı artar, ithalat miktarı azalır. 39. Aşağıdakilerden hangisi en fazla ihracat yaptığımız ülkelerdir? 2011 verileri. A, İngiltere, B, Fransa, C, Almanya, D, Irak, E, İtalya. Çözüm: Almanya ile %10,1, İngiltere %6,4, İtalya %5,7, Fransa %5,3, Irak %5,3. Yanıt C, Almanya. 40. Aşağıdakilerden hangisi ülke ile ithalat ilk sırada gelir? A, Almanya, B, Çin, C, Rusya, D, ABD, E, İtalya. Çözüm: İlk sırada Rusya %11,6'dır. Sonra sırasıyla Almanya, Çin, ABD, İtalya gelir. Yanıt C, Rusya. 41. Türkiye'nin toplam ithalatı içerisinde en büyük payı hangi üründür? 2010. A, kazananlar, B, motorlu kara taşıtları, C, eczacılık ürünleri, D, mineral yakıtlar ve mineral yağlar, E, muhtelif kimyasal maddeler. Çözüm: Bir diğer ifadeyle enerji ithalatı olarak değerlendirilen mineral yakıtlar ve mineral yağlar. Yanıt D, mineral yakıtlar ve mineral yağlar. 42. Türkiye ekonomisine en fazla kaynak getirisi hangi yolla sağlanmaktadır? A, hisse senedi piyasası ile kaynak çekme, B, tahvil ihracı ile kaynak çekme, C, bankaların ve firmaların yurt dışından sağladıkları krediler yoluyla, D, IMF'nin verdiği krediler yoluyla, Doğrudan yabancı yatırım aracılığıyla. Çözüm: yabancı portföy yatırımları 2011 yılında 173,9 milyar TL'dir. Dolaylı yabancı yatırım da denmektedir. En çok bankaların ve firmaların yurt dışından sağladıkları krediler ile kaynak girişi gerçekleşmektedir. Yanıt C, tahvil ihracı ile kaynak çekme. 43. Dünyanın en çok yabancı yatırım çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Hong Kong, B. ABD, C. İngiltere, D. Almanya, E. Belçika. Çözüm: doğrudan yatırım stokunun dünyada %18'i ABD'de bulunmaktadır. Yanıt B. ABD. 44. 2011 Dünya Yatırım Raporu'na göre 2010 yılında doğrudan yabancı sermaye yatırımı çeken ülkeler içinde Türkiye kaçıncı sıradadır? A. 18, B. 26, C. 2, D. 27, E. 32. Çözüm: 2010 yılında 9,1 milyar dolar ile doğrudan yabancı yatırımı çekerek Türkiye 27. sıraya yükselmiştir. Yanıt D. 27. 45. Türkiye Osmanlı'dan kalan borçların son taksidinin ödendiği tarih ne zamandır? A. 25 Mayıs 1954, B. 29 Haziran 1947, C. 1 Eylül 2002, D. 30 Temmuz 1939, E. 29 Haziran 1945. Çözüm: Osmanlı Devleti Kırım Savaşı etkisiyle ilk kez 1854 yılında dış borçlanmaya gitmiştir. Tam 100 yıl sonra 25 Mayıs 1954'te Osmanlı'nın son borcu kapatılabildi. Yanıt A. 25 Mayıs 1954. 46. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türkiye'nin dünya bütünleşmesini engelleyen en önemli faktör nedir? A. İthal ikameci politika, B. Dönemin yöneticilerinin başarısızlığı, C. İş adamları, D. Öğrenci hareketleri, E. Yabancı devletler. Cevap: A. İthal ikameci politika. 47. Aşağıdaki döviz kuru rejimlerinin hangisinde döviz rezervine daha az ihtiyaç duyulur? Yönetimli kur rejimi. A. Yönetimli kur rejimi, B. Sabit kur rejimi, C. Yarı sabit kur rejimi, D. Esnek ve dalgalı kur rejimi, E. Bant aralıklı kur rejimi. Cevap D. Esnek veya dalgalı kur rejimi. 48. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun ana hesap gruplarından biri değildir? A. Cari işlemler hesabı, B. Rezerv varlıklar, C. Finans hesabı, D. Net hata ve noksan, E. Portföy hesabı. Cevap E. Portföy hesabı. 49. Aşağıdakilerden hangisi finans hesabı altında yer almaz? A. Yurt içinde doğrudan yatırım, B. Resmi rezervler, C. Yurt dışında doğrudan yatırım, D. Portföy hesabı, varlıklar, E. Portföy hesabı, yükümlülükler. Cevap B. Resmi rezervler. 50. 2011 yılında ihracatın ihalatı karşılama oranı nedir? A. %28, B. %43, C. %56, D. %61, E. %74. Cevap C. %56. 51. 2011 yılında ithalatımızın %88'inin sermaye ve ara maldan oluşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sermaye malı ve girdilere olan bağımlılık, B. Tüketim malı tüketiminin azlığı, C. Sermaye malının fiyatının yüksekliği, D. İhracatın ithalatı karşılama düzeyi gelişimi, E. Ham madde ihracının toplam ihraç içindeki düşük payı. Cevap A. Sermaye malı ve girdiler olan bağımlılık. Cevap A. Sermaye malı ve girdileri olan bağımlılık. 52. Türkiye'nin ithalatında en fazla paya sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Çin, B. Fransa, C. Rusya, D. İtalya, E. ABD. Cevap C. Rusya. 53. 2010 yılı verilerine göre toplam ihracatımızın içerisinde en büyük paya sahip kalem aşağıdakilerden hangisidir? A. Kauçuk ve kauçuk eşya, B. Pamuk ve pamuk ipliği. C. Mineral yakıtlar. D. Motorlu kara taşıtlar. E. Demir ve çelik. Cevap D. Motorlu kara taşıtlar. 54. 2010 yılında %37,7 ile toplam ihracatta en fazla pay alan mal grubudur. A. Yarı dayanıklı tüketim maddeleri. B. Dayanıklı tüketim malları. C. Dayanıksız tüketim malları. D. Yatırım malları. E. Sanayi için işlem görmüş ham maddeler. Cevap E. Sanayi için işlem görmüş ham maddeler. 55. Aşağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabı ile karşılıklı çalışan bir hesaptır? A. Resmi rezervler. B. Sermaye hesabı. C. Net hata ve noksan. D. Hizmet hesabı. E. Dış ticaret hesabı. Cevap B. Sermaye hesabı. 56. Türkiye'de en fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa Birliği üyeleri. B. Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyeleri. C. Bağımsız Devletler Topluluğu. D. İslam Konferansı Teşkilatı üyeleri. E. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgeleri üyeleri. Cevap A. Avrupa Birliği üyeleri. 57. Osmanlı Devleti'nin en çok dış borç aldığı ülkeler aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya ve İtalya. B. Fransa ve İngiltere. C. Hollanda ve İtalya. D. Avusturya, Macaristan ve Rusya. E. ABD ve Rusya. Cevap B. Fransa ve İtalya. Cevap B. Fransa ve İngiltere. 58. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye gönderilen ABD kaynaklarından biri değildir? A. Truman Doktrini. B. Marshall Planı. C. Newmark Raporu. D. AED. E. PL 480. Cevap C. Newmark Raporu. 59. Türkiye'nin dış borçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Büyük kısmı kısa vadeli borçlardan oluşur. B. Büyük kısmı Merkez Bankası tarafından yapılır. C. Büyük kısmı kamu iktisadi teşebbüsler tarafından yapılır. D. Üçte birinden daha azı kısa vadelidir. E. Büyük kısmı hane halkı sektörü tarafından yapılır. Cevap D. Üçte birinden daha azı kısa vadelidir. 60. Döviz cinsinden çek, senet, poliçe ve hazine bonosu gibi ödeme araçlarının aşağıdaki kavramlardan hangisi kapsamaktadır? A. Efektif kur. B. Konvertibl para. C. Banknot. D. Dolarizasyon. E. Döviz kuru. Cevap E. Döviz kuru. 61. Nakit, döviz, tahvil, bono gibi menkul varlıklar üzerinde yapılan işlemler aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girmektedir? A. Efektif. B. Kambiyo. C. Faktör piyasası. D. Banknot. E. Döviz. 62. Cevap B. Kambiyo. 62. Aşağıdakilerden hangisi son yıllardaki Türkiye dış ticareti ile ilgili bir özellik veya gelişme değildir? A. Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'nin dış ticaretinde en fazla paya sahip olan ülkelerdir. B. 1990-2011 döneminde genelde Türkiye'nin dış ticaret açığı artmıştır. C. Türkiye'nin dış ticaretinde AB ülkelerinin payı azalmaktadır. D. 2000-2011 döneminde ihracatta eski adıyla İslam Konferansı Teşkilatı'na üye ülkelerin payı ciddi oranda artmıştır. E. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya gelir. Cevap C. Türkiye'nin dış ticaretinde AB ülkelerinin payı azalmaktadır. 63. Ödemeler bilançosunda denkleştirici özelliği olan hesap aşağıdakilerden hangisidir? A. Dış ticaret bilançosu. B. Hizmetler dengesi. C. Sermaye hesabı. D. Cari hesap. E. Resmi rezervler hesabı. Cevap E. Resmi rezervler hesabı. 64. Türkiye'nin ödemeler bilançosu verilerini aşağıdaki kurumlardan, bakanlıklardan hangisi hazırlamaktadır? A. Hazine Müsteşarlığı. B. Ekonomi Bakanlığı. C. Kalkınma Bakanlığı. D. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu. E. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Cevap E. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. 64. 1. Uluslararası faiz oranlarında dalgalanmalar. 2. Uluslararası para sistemindeki değişiklikler. 3. Küresel ekonomik değişimler. Yukarıdakilerden hangileri ülkelerin döviz rejimini etkileyen faktörlerdir? A. Yalnız 1. B. 1, 2. C. 2, 3. D. 1, 2, 3. E. Yalnız 3. Cevap D. 1, 2, 3. 66. IMF'nin belirli bir süre içinde bir ekonominin ve yerlileri ile yabancılar arasında meydana gelen ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak tespit edildiği istatistik bir belgedir şeklindeki tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Para politikası, B. Bütçe dengesi, C. Gelir dengesi, D. Harcama dengesizliği, E. Ödemeler dengesi. Cevap E. Ödemeler dengesi. 67. Kamu brüt ve net borç stoku olarak aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır? A. 2002 net borç stoku 285 milyar TL, B. 2007 net borç stoku 248 milyar TL, C. 2011 net borç stoku 293 milyar TL, D. 2002 brüt borç stoku 257 milyar TL, E. 2007 brüt borç stoku 355 milyar TL. Cevap A. 2002 net borç stoku 285 milyar TL. 68. Seçilmiş ülke gruplarına göre ihracatın dağılımı incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi en fazla pay almaktadır? A. OECD, B. EFTA, C. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, D. Türkiye Cumhuriyetleri, E. Karadeniz Ekonomik İşbirliği. Cevap A. OECD. 69. Yeni sistem ödemeler dengesi hazırlanırken aşağıdaki verilerden hangisinin kullanılmasına gerek yoktur? A. İhracat gelirleri, B. İthalat harcamaları, C. Turizm gelirleri, D. İhracat navlun gelirleri, E. İşçi dövizleri. Cevap E. İşçi dövizleri. 70. Yabancı ülke paralarının birbiri cinsinden fiyatına ne denir? A. Döviz kuru, B. Dolarizasyon, C. Efektif kur, D. Çapraz kur, E. Nominal kur. Cevap D. Çapraz kur. 12. ayrımın sonu, sayfa 142.